Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek, teknik yapımda Salih Pekşen'le birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Program konuklarımız yerinde. Tansu Polatkan. Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Buradayım.
Buradayım. Yoklama alıyor gibiyiz. Evet. Yayına geçmeden önce hemen canlı bazı sportif sonuçları aktaralım. Ondan sonra kendi gündemimize geçelim. Öncelikle Sport Toto Süper Lig'de Konya Spor, Sivas Spor'u 2-1 mağlup etti. Konya yukarıya tutunma
üçüncü
yolunda.
Üçüncü sıraya yükseldi şu an, evet, için. Evet. 37 puanla.
Sivas Spor için bu iyi olmadı. Evet. Geçen haftaki hani acaba toparlar mıyız umudunu konuşacağız şimdi gerçi, ama çünkü Cüneyt Çakır yönetti maçı. Onun üzerinden gideceğiz. PTT birincilikte Göztepe Denizli Spor'a 1-0 mağlup oldu. O da yukarıya, yani Süper Lig'e çıkma yolunda bu herhalde artık ciddi bir yaradır.
Çok
teknik direktör değişikliği de oldu orada.
Evet.
Önder
Özen.
Özen göreve gelmişti. Önder Özen'in teknik direktörlük yapması gerekir mi? Bundan emin olmadığım. Çünkü şimdiye kadarki bütün işlerini daha çok sportif direktör olarak bize yansıtan, ama Hacettepe ve işte şimdi diyelim ki PTT birincilikte Göztepe'de görev aldı. Sportif direktör olarak daha yapıcı bir görüntüsü var diye düşünüyorum.
Evet, Beşiktaş'tan.
Beşiktaş'tan dolayı. Evet. Şey, evet, gerçi anlıyoruz. Orada da çok pek bir iş yaptığını düşünmüyorum, ama niye böyle eleştirel girdim bilmiyorum. Neyse, öyle diyeyim.
Gazetecilik yaklaşımı.
Evet, evet. Var. İster istemez kaşınıyorum galiba, öyle diyeyim. Tamam. Türkiye Kupası'nda basketbolda iki yarı final karşılaşması vardı. Bunlardan ilkinde Fenerbahçe Karşıyaka'yı 82-72 yendi. Bu maçın önemli bölümünü seyrettim ben. Konuşuruz birazdan. Banvit Darüşşafaka Doğuş arasındaki karşılaşmayı da Darüşşafaka Doğuş 76-74 galip bitirerek finale yükseldi. Yani finalde bu iki takım, Fenerbahçe ve Darüşşafaka Doğuş, pazar günü mücadele edecekler diye bilgiyi verelim.
Evet, Fenerbahçe Karşıyaka geçen sene final oynamışlardı değil mi?
Evet.
Karşıyaka kazanmıştı.
Şampiyon olmuştu. Obradovic'in maçtan sonra açıklamalarını okudum. Dinledim bir kısmını, hatta daha fazlasını okuyarak öğrendim. Rakibin hakkını teslim eden açıklamalar yapmış yani. Şöyle demiş: biz bu maçı işte çok istedik. İkinci yarıda özellikle iyi oynadık. Taraftarlarımız çok bizimle beraberdi, isteklilerdi, ama Karşıyaka taraftarları da çok iyiydi, hazırdı. Onlara da iltifatta bulunmuş. Ben Obradovic'in Türkiye'ye gelişinden bir basketbol adamı profilinde çok mutluluk duyuyorum ve çok iyi ki gelmiş diyorum.
Ve de yansıtıyor bunu ayrıca yani. Net. Fenerbahçe'nin başarıları şimdi o Euroleague'de 7 maçta 7 galibiyet, evet, müthiş tabii. Bir şey tabii yani.
Başarının yanı sıra yapmış olduğu yorumlar hakikaten çok objektif. Evet. Yani zaman zaman dalına da mıhına da kendisini de eleştirebiliyor. Çok güzel tespitlerde bulunabiliyor hiç. Yani taraftar ve da tek taraflı bakan yorumları, evet, olmuyor.
Bu bir. İkincisi, bir de şu ilginç, ama bu yeni bir şey değil tabii. Bu adamın kendi yapısı, yani karakter yapısı. Maç içerisindeki bağırtı çağırtılarına oyuncular şey yapmıyorlar yani, hani ne bağırıyorsun noktasında olmazlar da şüphesiz, ama
tepkileri yok yani, karşı, evet, tepkileri yok.
Yani onun söylediği sözlerde öğrenilebilecek bir şeyler varmış gibi dinliyorlar.
Evet.
Hem de en üst düzeyinden daha genç olanlara varınca kadar. Bu da önemli bir şey.
Bir de basketbolda tabii kenar yönetimi çok önemli.
Herhalde yani. Tabii.
Bir kere çok iç içeler sporcularla.
Takım sporları işte, içerisinde herhalde kenar yönetimi tabii, en etkili olduğu dal basketbol galiba.
Bir de işte ellerinde çizgilerle hemen son 3-5 saniyede bile maçın akışını değiştirecek şeyler, çünkü varyasyonlar yaratıyorlar.
Çünkü tabii saha küçük ve bu küçük sahanın içerisinde varyasyon diyelim, tanımlamasını öyle yapalım. Çok sayıda, futboldan çok çok çok fazla sayıda hareket imkanı tabii var.
Taktik değişikliği var.
Pozisyon imkanı var, tabii, taktik imkanı var vesaire. Onu sonuna kadar kullanıyorlar, tabii ki. Bir de çok kısa bir alanda bunu, evet, gerçekleştiriyor olmak da önemli bir şey tabii. Diye de bir genel basketbol konuşması yapmış olalım. Ama Obradovic'e dönersek, böyle bir iki tartışması olduğunu hatırlıyorum Fenerbahçe'de. Görev yaptığı sırada, daha önceki sezonlarda oyuncularıyla iki, evet, tartışma hatırlıyorum. Ama yine de onlar çok fazla büyümeden geçip giden Fakat şu andaki görüntüleri, görüntüsü ve açıklamalarıyla dikkat çeken bir koç.
Şimdi, bu maçta, evet. Pardon, bir araya gireceğim. Tabii bu işler iyi gittikçe iyi oluyor. Şimdi bir tökezleme olsa...
Kalmaz ki burada abi. Evet. Yer Tansu abi. Adam sözleşmesini 2 sene uzattı. Niye uzattı? Muhtemel ki kadro sözü almıştır. Tabii. Şu andaki kadro da...
Müthiş bir kadro.
Yani çok
tabii.
İyi bir kadro. Euroleague'de 7'de 7 yapan bir kadrodan bahsediyorum. Evet. Bugünkü maçta dikkatimi çeken bir görüntü vardı. Onu söyleyecektim. O da şu. Bobby Dixon, yani Ali Muhammed adını alarak Türk olan ve bizim milli takımda da oyunculuk yapan oyuncuya karşı ciddi biçimde şeyi var Obradovic'in. Sempatisi var. Onu alırken ve oyuna sokarken ki onunla diyaloğu hep şey böyle sıcak. Evet. Yani sırtını vuruyor, işte poposu da vuruyor diyelim. Böyle bir şey. Sempatiyle davranıyor evet. Ama o da çok efektif bir oyuncu. Yani net biçimde katkıda bulunan bir oyuncu.
Bir de zaten açık açık söylüyor, benim için yerli yabancı fark etmez, iyi evet. Oynayan formayı kapar diyor yani.
Evet, bu giden gidecek tabii. Olan oyuncu, genç oyuncu ile ilgili Faruk'tu galiba da evet. Evet. O da gidiyor artık, ondan vazgeçtiler ve bu konuda Fenerbahçe ve diğer kulüpler için böyle bir çentikli bir konu oldu. Yani konuştuk bunu daha önceki haftada konuştuk. Da ama bundan sonra kimse hani şunu diyemez diye düşünüyorum. Yerliye izin verin, yabancıya izin verin. Kulüpler federasyonun izin verdiği ölçüde ne isterlerse yaparlar. Altyapıdan yetiştirmek isteyen de yetiştirir. Evet. Ama çok sıkı şeye bağlar. İşe bağlar yani. Evet. Kaldı ki o çocuk daha 17 yaşında ve 3 senedir maaş alıyor. Dolayısıyla NCAA'ye gidemeyecek. Bu bir gerçek. Ama Kanada'ya gidecek, bilmem nereye gidecek, başka yerlere giderek şey yapacak. Evet, maçla ilgili görüntüleri de biz görüyoruz tabii, bizi izleyenler göremiyorlar ama öyle diyelim. Radyo programda olduğumuzu farkındayız. Maçın bir bölümünü seyrettin herhalde Ali Kunak.
Evet, aşağı yukarı tamamına yakın bir bölüm seyrettim.
Tamamına yakın, evet. Artık teknolojiden de yararlanıyoruz. Elimizdeki
mobil vaziyette de izleyebiliyoruz.
İzleyebiliyoruz. Cüneyt Çakır nasıl buldun? Önce onu sorayım.
Cüneyt rahat ve kolay bir maç yönetti. Maçın hemen başında
rahat görünüyordu değil mi?
Konya'nın öne geçmesi biraz da evet, rahatlattı rahat, yani. Rahat. Bir hakem yönetimi açısından bu önemli yani. Maç başında temiz bir gol olduğu zaman hakem maç içinde rahatlıyor. Ha, Cüneyt'in de bu maç rahat yönetmesi de bir faktördü. Daha sonra 2-0 oldu. Sporcular saygı duyuyorlar. O da
tabii kötü çok önemli maç. Tabii yani.
Yani kabul etmişler.
Ama bazı maçlarda bazı takım oyuncularında saygısız davranışlara da tanıklık ediyoruz.
Ediyoruz.
Cüneyt Çakır'a karşı da.
Herkese karşı. Şimdi bu bizim Türk hakemlerine karşı içeride oynanan müsabakalarda bence bunun bir teknik adam taktiği olduğunu falan ben düşünmeye başladım. Yani şimdi bir faul veriyor hakem. Bir faul için 10 kişi tepesine toplanıyor. Evet. Aslında o faul o baskıyla değişecek değil. İlerleyen evet, dakikalardaki kararlarda hakemi baskı altına evet. Alabilmek amacıyla bence taktiksel bir
hala vazgeçmediler ama
bunu yapıyorlar yani. Diye düşünüyorum. Cüneyt'in bu maça verilmesindeki sebeplerden bir tanesi de bence şey, hafta sonu zannederim yurt dışına gidecek. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maçı olacak Cüneyt'in bu ekiple. Yani 5-6 hariç 5 ve 6 Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek onların maçları evet. Var. Ama ilk 4 bu şekilde yani Bahattin Duran, Tarık Ongun ve 4. hakem Cem Satman olarak
şeklinde
5. hakem Hüseyin Göçek, 6. hakem de Barış Şimşek olarak Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü ülkemizi temsil edecekler.
Barış Şimşek de bu arada fena bir maç yönetmedi değil mi en son?
Evet, sanki Beşiktaş maçını iyi yönetti ama bence büyük bir riskti. Niye derseniz şimdi o maçı Mete Kalkan'a vermişsiniz.
Başlatmış.
Işte. Yani maçta bir şey olmamış. 5 dakika oynatmış. Niye değiştiriyorsunuz? Yani bu ilk şeyi görünce, Barış Şimşek adını görünce Barış'a maçı yönetemeyeceğinden falan değil de Mete niye değiştirildi? Böyle tabii bir yani. Riski niye aldı Merkez Hakem Kurulu diye.
Kendi niye kendine almış? Çok. Sen bilirsin onu.
Niye almış? Gördük işte. Yarın Fenerbahçe-Bursa maçını vermek için almış. Demek ki Fenerbahçe-Bursa maçını verecek hakem bulamadılar ki. Barış'ı da Trabzonlu olmasından dolayı veremiyorlar Fenerbahçe maçlarına. Evet. Mete'yi oraya çektiler. Barış'ı buraya koydular gibi böyle bir kaydırma yapmışlar diye. Böyle bir sonuca varıyor.
Böyle olabilir. Evet. Ama altından kalktı yani.
Yok kalktı. Ama bir hatalı bir şey olsaydı, Beşiktaş aleyhine bir şey olsaydı, evet. Şenol Güneş zaten Hadi maça maça hakem de bekliyor. Yani evet. Öyle bekliyor dediğiniz gibi. O zaman onu susturamazdı kimse. Bir yerde de haklı duruma geçerlerdi. Yani. Evet. Bu yersiz bir değişiklikti atamada bence.
Evet, şimdi Tansu abi senin söylediğin gibi Torku Konyaspor maç fazlasıyla şu anda 3. sırada.
Konya tarihinden yerine geldi. Evet. Evet.
Ve hatta bu öyle bir noktaya geldi ki şimdi sözleşme yenilemek durumundalar. Ve daha tabii bu sezon itibariyle bitiyor sözleşmesi. Muhtemelen anlaşacaklar. Aykut öyle görünüyor. Aykut Kocaman'la, evet.
Aykut zaten geçen sezon da Konyaspor'u lig tarihindeki en iyi noktasına getirdiğini söyledi. Yani kaçıncı sırada bitirdiğini hatırlamıyorum da.
Çok iyi... uzun süre iyi bir performans göstermişler. Evet. Uzun haftalar boyunca bir yenilmezlik.
Yani evet, liderden 12 puan geride şu anda ama Fenerbahçe'den bahsediyoruz tabii. Fakat 22 maç oynamış durumda. Diğerleri daha oynamadılar. Fakat şöyle söyleyeyim, evet, o zaman bir teknik direktör başarısından söz edebiliriz herhalde.
Söz edilebilir. Tabii şimdi mesela yarın ve pazar günü oynanacak maçlardan çıkacak sonuçlara göre de orada kalabilir de diye düşünüyorum ben şeyi. Torku Konyaspor.
Şimdi Akhisar Başakşehir ile oynayacak mesela. Evet, İkisi birbiriyle evet, oynuyorlar. Tabii, bir avantaj. Işte, o maçın beraber bitmesi halinde.
Tabii.
Konya için bayağı bir avantaj var. Ama Akhisar
Averaj sorunu var. Dolayısıyla Akhisar öne geçer de. Ama Balıkesir'de oynanacak maç bir de. Onun da bir handikapı olabilir.
O zaman Başakşehir yenerse de Başakşehir öne geçiyor bu defa.
Evet.
Öyle bir burada ama Akhisar...
Ama berabere kalırlarsa herhalde.
Federasyon sitesinden değil mi bu?
Evet.
19 Mayıs'ta da görünüyor Akhisar.
Yok, hayır, değişti. Bana inan tazı abi.
Bu dökümü sabah aldım yalnız.
Evet, ben de olaya bir gazeteci müdahalesiyle bulunayım. Bu maç Balıkesir'de oynanacak.
Evet, Balıkesir tamam. Atatürk olarak düzeltilmiş ama ben sabah 10'da aldım bu dakikayı.
Evet, hiç şimdiye kadar yalan haber yapmadım.
TFF Ort demek ki ondan sonra bu şeyi değişikliği yapmış.
Dolayısıyla kaynaklarımız sağlam, öyle diyelim. Maça bakabildin mi Tansu abi?
Ben 70. dakikaya kadar falan seyrettim.
Şimdi değerlendirme yapmak şimdi istersen alayım.
İsterim. Şimdi Konyaspor takımı bir kere çok kontrollü oynuyor. Ayağa pas yapmayı seviyor. Yani
pasçı herhalde, zaten Aykut Kocaman.
Aykut pasçı. Kocaman'ın o özelliğini oraya yansıttığını gözledik. Onun dışında iyi pas yapıyor. Rakip kaleye giderken organize gidiyor. Öyle şey değil, rastgele giden, kafasına göre takılan bir takım görüntüsü vermedi. Sivasspor takımı da golü yedikten sonra biraz kendine geldi. Topla daha çok oynayan, topa daha çok sahip olan bir takım görüntüsündeydi ama girdikleri, mesela Şeşu ile girdikleri bir gol pozisyonu vardı. Maçı birbirine getirebilirdi. Geç kaldı. Savunmada zannediyorum Ali Çamdal'ın müdahalesi topun kornere gitmesiyle sonuçlandı. Yani Torku Konyaspor takımının göze hoş gelen bir futbol görüntüsü var. Yani o pas yapma, yani futbolun zaten ana unsuru pas olduğuna göre, onu da iyi yaptıklarına göre hoşa giden bir futbol tarzları yani var.
O şeyi geçti Aykut Kocaman. Takımın hani savunma güvenliğiyle ilgili yapabileceği işleri yaptı. Şimdi üstüne koymaya başladılar yani.
Savunmada da mesela çıkarken ceza alanının içinde bile bir topu karşıladıkları zaman hemen pasla çıkıyorlar. Öyle hani evet, evet. Savunma oyuncusu uzun oynayayım, top benden gitsin düşüncesi içinde değil, hemen oradan pas yaparak çıkıyorlar.
Aykut Kocaman'ın bir maçta bir golden sonra Fenerbahçe'yi çalıştırırken tabii biz dudak okuyarak görüntülerden şey yapabiliyoruz. Anlayabiliyoruz. Şunu demişti defalarca, golün sevinciyle pas pas pas pas pas demek istiyor ki ne tabii, kadar topa tabii sahip olursanız
yani bir kere o kadar çok pas yapan bir takım karşı takımın sıkılmasına neden olur.
Evet.
Yani canı sıkılır karşı yorar, takım takım yorar. Yorar tabii. Yani. Çünkü oradan oraya koşuşturacak tabii.
Dolayısıyla bunun avantaj.
Fenerbahçe çalışırken gol sevinci yaşamıyor diye eleştiriyorlardı.
Burada da öyle.
Onun karakteri o.
Ama yani evet, doğrusu da o. Şimdi Mustafa Denizli'ye yani bakıyorum. Yani artık yaşı gelmiş 67, 68'e.
70'e gelmiş Mustafa
Denizli
abi.
Yok, Mustafa Denizli 48'lidir. 48 doğumludur Mustafa Denizli.
68 yaşında.
İşte 68 yani onun Mustafa Denizli olarak Galatasaray'ın teknik direktörü olarak böyle hoplaması zıplaması hiç yakışmıyor. Yani tamam, sevinç gösterisi olur ama bu kadar abartmaya gerek yok. Aykut da bugün alkışladı, o kadar o yani. Kadar. Çok doğal.
Evet, bazıları işte bu işin şov tarafı olduğu, Yılmaz Vural gibi ifade ediyorlar, dile getiriyorlar ama görüntü önemli. Yani ben bugün mesela Mesut Bakkal'ın görüntüsünü... Ben
Mesut da ama her maçta da öyle yani. Hemen bir hareketler yapar, döner, vurur, evet.
Yani. Bir de tabii bu tip görüntüde farkında olmadan küfür de ediyorlar.
Ediyorlar, tabii, tabii.
Bu küfür ortaya çıkınca da okunuyor bu artık, anlıyor insanlar. Ve rahatsızlık yaratan bir durum diye düşünüyorum. Neyse, bu durum böyle. Şimdi ben demin konuşurken Ali Kunak hakeme baskı yapıyorlar diye ifadede bulundun. Yani maçın hakemiyle ilgili konuşurken. Dün akşam Galatasaray-Lazio maçında İtalyanlar da bize çok benzer görüntü sergilediler.
Canım işte Akdeniz ülkesi diyoruz
yani
ya.
Şimdi mudur? Birbirimize benziyoruz yani.
Gerçi biz Akdeniz ülkesiyiz diye anlatıyoruz ama bir bölümümüz Akdeniz öyle.
Şimdi ama biz komple almışız. Buyların komple almışız yani. Bir bölüm Akdeniz ama. Şimdi akşamki maçı yöneten hakem İngiltere'nin Premier Lig'deki en genç FIFA hakemi.
Evet.
Bu adamcağız 5 yıllık FIFA hakemi, şu anda 31 yaşında, 26 yaşında FIFA oldu bakın.
Çok önemli yani, tabii.
Bu çok önemli.
26 yaşında.
26 yaşında FIFA oldu.
İngiltere'de 28... yani İngiltere gibi futbolun beşiğinden çıkıp gelen.
Tabii Cüneyt Çakır da 29 yaşında FIFA oldu. Yani evet. Şimdi bu ne kadar erken olursa FIFA'yı o kadar ilerleme şansı var. Bu çocuğun da öyle ilerleme şansı
ama
var.
Ama bu hakem EYM'ci gibi geldi bana.
Şimdi bu hakemi şöyle size hatırlatacağım. Türkiye-Kazakistan 1-0 yendiğimiz maç.
Evet.
Yani bu maçtaki hepimizi çıldırtan kararları vardı. Yendik Allah'tan o maçta da.
Dün akşam da çıldırttı aslında.
Podolski'nin pozisyonu, Podolski'nin pozisyonu biraz.
Veriye benziyor. Yani verse daha iyi. Bizim için de daha iyi de. Ama esas ihsan etmesi gerekenler bence İtalyanlar. İkinci yarı Olcan adının dirseğini bilerek net bir şekilde yere koyarak böyle sanki arkası dönükmüş pozu vererek topu engellemesi net bir penaltı.
Net penaltı. O şeyin düşürüşle penaltı.
Abi o elini kullanmış bak, yani. Onunla onu eşdeğer tutarım. Hakemi orada takdir hakkı konusunda saygı duyarım. Ama Olcan adının pozisyonu için hiç yoruma gerek yok. O net penaltı.
Ben şöyle değerlendirdim bugün. Başka bir platformda diyeyim. 2,5 penaltı pozisyonu vardı diye. İkisi İtalyanların, buçuğu da bizimdi yani.
İskender kebap gibi oldu yani.
Vallahi öyle yani.
Buçuklu yani.
2,5'a katılıyorum da.
Katılırsın değil mi?
1-0-75 öyle diyeyim benim için.
O da gözlük derecesi gibi oldu ama miyopastigmat durumlarından. Evet. Fakat bu görüntü hakem için aslında kanaat belirtirken biraz hani şöyle
tabii,
diyeyim.
Kafalarda oynak bir soru şey işareti tabii.
Değil mi? Çok tecrübeli bir hakem değil.
Çok aşikardı evet, bu. Evet.
İngiltere'nin 4 numaralı
hakemi. Şimdi tabii İngiltere'deki hakemlik şansı çok daha fazla. Çok doğru diyorsun. Tabii.
Oradan da bakmak lazım.
Tabii.
İngiltere'den de bakmak
tabii,
lazım.
Çünkü İngiltere'de futbol oynanıyor. Yani birbirlerine tekme atmıyorlar, çelme takmıyorlar. Anormal öyle aşırı güç kullanılarak yapılan fauller o kadar az. Orada tabii futbolcuların haftalık para kazanmaları, işe daha profesyonelce bakmaları hakemlerin de işlerini rahatlatıyor.
Ama işte onlar da demek ki etkileniyorlar. İngiltere'de Premier Lig'de böyle bir maç yönetse örneğin Donk'a gösterdiği sarı kart Premier Lig'de gösteremez.
Gösteremez.
Evet.
Yani gösterdiği zaman eleştirilir ya da öyle söyleyeyim. Yani.
Ama işte İngiltere'deki futbol anlayışı çok daha farklı. Yani biraz topa sert oynanan ve sadece futbol oynamayı düşünen bir futbol anlayışı var orada.
Evet.
Evet. Şimdi o zaman buradan Galatasaray'dan devam edelim. Yani lige de tabii değiniriz son aşamasında. Ama dün akşam Lazio karşısındaki Galatasaray herhalde eleştiriye açık
Galatasaray'da. Açık bir de yani bence çok ümit var bir durumu yok Galatasaray rövanş karşılaşması
herhalde
için.
Herhalde bir tek Fenerbahçe'de biz yolumuza inşallah devam edeceğiz.
Ben bak şimdi yani. Fenerbahçe'ye gelince Fenerbahçe'nin de orada soğuk hava ve sahanın buzlu yahut don olmasının Fenerbahçe'ye bir handikap olduğunu düşünüyorum.
Şimdi şu anda durumu bilmiyoruz tabii meteorolojik
ama
anlamda.
Şubat.
Belki Ali Suat Günek bize şimdi bir
Moskova
ile şey yapar. Hava durumu asisti yapar. Tabii Fenerbahçe bu anlamda çok alışık olmadığı bir yere gidecek, doğru.
Bir de yani 2-0 çok da mesela Vitor Pereira da memnun değildi evet. Yani yüzümden anlarsınız filan gibi bir ifade kullandı ki maç dörtlük beşlik olması lazım.
Çok
kaleci iyi oynadı.
Yani, evet.
Evet ama 2-0 çok böyle bana göre tatmin edici. En azından orada maçın uzatmaya gidebileceğini düşünüyorum ben.
Şimdi Galatasaray dedik ama neyse, Fenerbahçe'den devam evet, edelim. Sorun değil.
Başarısızlıklardan bahsetmekten hoşlanmıyoruz.
Ama şimdi Galatasaray'ı tabii merak eden biz dinleyenler de vardır o anlamda. Evet. Şüphesiz Fenerbahçe şöyle bir durum ortaya çıkarttı galiba. Oynadığı oyun bundan sonra hep böyle oynarmış gibi bir beklenti oluşturdu değil mi?
Öyle bir beklenti oluşturdu ama bizim futbolumuzda bu devamlılık olmadığı için bilmiyorum, ben aynı çizgiyi kaç hafta sürdürebilecek?
Belli bir düzeyde birkaç maç oynayınca arka arkaya.
İki maç oynadı.
Şimdi hepimizde böyle beklenti tabii oluştu. Bunda sen haklısın da ama sizin tereddütlerinize de hak vermek mümkün değil. Burada Türk futbolunun maalesef girişli çıkışlı grafiğinde hiçbir tabii, zaman tabii göz ardı edemeyiz.
Evet. Evet, şimdi bir de bir başka konuya katılır ya katılmazsınız. Fenerbahçe'nin attığı birinci gol. Gökhan sağdan ortaladı.
Evet.
Değil mi? Diego kafayı vurdu. Souza kafayı vurdu. Gol oldu. İkinci gol buna benzer bir gol değil. Evet. Peki bütün bu goller böyle atılacaksa Vitor Pereira'ya ne lüzum var? Değil mi? Yani Caner yahut Gökhan, Aykut Kocaman varken de İsmail Kartal varken de sağ kanattan, sol kanattan gelip topları ceza alanına ortalıyorlardı değil mi? Farklı evet bir şey yapılıyor muydu? Yani Vitor Pereira Fenerbahçe'ye ne verdi?
Evet ama Fenerbahçe örneğin rakamlara baktığımız zaman çok uzak veriler değil bunlar. Yani şu andaki rakamlarla geçen seneki ve ondan önceki rakamlar arasında pek şey yok. Sadece zaten şu net biçimde baskı kurarak ama ondan çok çabuk vazgeçerek savunmayı da savunma derdine düşerek 1-0'a yatar bir teknik görüntü adam görüntüsü sergiledi. Ama Tansu abi ne dersek diyelim şu anda dümenin başına geçti adam yani.
Doğru,
şu iki kesin, maçla tabii geçti hem de hatta. Yani daha önceki görüntüsüz geçmiş gibi de değildi de.
Evet.
Eğer şampiyon olur bir de burada Avrupa'da da yoluna devam ederse kendi dediği gibi daha uzun yıllar burada kalır. Ama bunların ikisini birden kaybederse o zaman zaten bekleyemez gibi.
Hayır, keşke orada kalsın, finali de kalsın. Yani final oynamak da önemliyle şart kazanmak
bir
şart değil.
Finali bir de razılardır yani da neyse.
Yani ha bir de şimdiden daha Lokomotiv Dinamo maçını kazandılar. Hemen Moskova, Lokomotiv Moskova hemen yarı final oynamaya başladı.
Yani bir normal
tura atlayayım.
Hep bir böyle. Yani
bu yapalım kadar kandırmaca olmaya gerek yok.
Evet. Ali Suat Günek bize pasını yaptı. Maçın oynanacağı 25 yok bu 25 Şubat.
Perşembe günü oynanacak maç.
25 Şubat'ta değil mi? Evet. 4 derece görünüyor ama gece -6'ya kadar düşüyor. Dolayısıyla
çok kötü. Evet. Çok şey bir sıcaklıkta değil aslında.
Yani -10-15 falan gibi bir şey değil ama donar.
Bir şey tabii. Hı. Yani sahanın don olması.
Yani Sivas'ta da böyle oynayabilir. Kayseri'de de böyle tabii oynayabilir. Pekala şey değil ama daha beter bir durum olursa o zaman dediğin gibi bir de başka bir şey olur.
Biliyorsunuz orada Aralık'ın ilk haftasında ya da ikinci haftasında oynuyorlar. Mart'a kadar da lige ara veriyorlar evet, yani evet, dönem var.
Şimdi onu atlatma ihtimalleri olabilir mi? Biz Fener'e daldık şimdi devam edelim. Lokomotiv Moskova'nın resmi maç yapmaması elbette ki Fenerbahçe için çok
avantaj,
büyük avantajdı.
Tabii,
yani
tabii. Yani hazırlık maçları falan oynamıştır ama bu tansiyonda bu kadar önem derecesi yüksek bir maç oynamamışlardır mutlaka.
Yani resmi maç oynamazsan zaten tabii. Evet, bir şey diyordun ama demin yarın bıraktın.
Ha, sonuca son iki maçı kazanınca takımın başına geçti dedin de aslında tabii sonuca bakılıyor hep. Bir başarı bir yerde son doğru da yani orantı da ama otorite bakımından yine de hala bir zafiyet olduğu net bir şekilde hissediliyor. Yani oyundan çıkan oyuncunun almış olduğu tavırlar, surat şekli, memnuniyetsizliği, bir orada bir hala oyunda işte Van Persie'nin işte Fernando değişikliği her maçta bir böyle bir şey oluyor. Krizimsi bir şey oluyor. Tam olmuyor eskisi gibi ama yine de bir jestler, mimikler, memnuniyetsizlikler oluyor. Hatta geçen de Van Persie işte ne zaman oyundan alınacağım korkusuyla maça tam konsantre olamıyorum diye sosyal medyada da bir mesaj yayınlamış. Yani bir teknik direktörün oyundan alma yetkisini hiçbir zaman bir oyuncu dile getirememeli. Eğer teknik direktörün belli düzeyde otoritesi varsa bence.
Şimdi yine Galatasaray'a dönelim. Galatasaray en son kimle oynadı?
Konya.
Konya. Konya mıydı mı? Selçuk'la Snyder serbest vuruşta itiştiler. Snyder beni değiştir dedi. Hı hı. Mustafa Denizli de aldı oyundan.
Yani Mustafa
Mersin'de.
Yani niye yani o beni değiştir diye niye bir teknik direktör hadi geldi oyna kardeşim diyecek. İşini yap diyecek yani.
Çok kesinlikle katılırım ama senin söylediğine şöyle bir değerlendirmede bulunayım Ali Kunak. Şimdi sonuç önemlidir ama Fenerbahçe'deki Pereira'nın elini güçlendiren mesele takımın oynadığı oyun oldu. Yani şimdi böyle bir oyunu sezonun en iyi oyunu diye dans ettiler edildi. Tamam. Öyle izledik. Kasımpaşa maçı da ona yakın oyundu. Yani rakibe çok fazla imkan vermeyen ve topa ağırlıklı olarak sahip oldukları oyundu. Şimdi Pereira bunu görünce Van Persie'ye karşı eli güçlendi. Yoksa sezon başında benim kanaatim şuydu yorumum. Van Persie'yi koyarsın arkadaş şuraya, diğerlerinin etrafını dizersin. Yani Van Persie esas adam.
Evet.
Ondan sonra diğerleri olur. Ama şimdi bu süreci bu iki oyunla değiştirdi Pereira. Eğer devam ederse Van Persie sezon sonunu görür. O kadar. Ondan sonrasını görür mü emin değilim.
Yani ama bir önceki Antalya maçına baktığımız zaman da herkes Pereira'yı suçladı. Şimdi tamam. Yarınki Bursa maçına da belki geleceğiz de hani Fenerbahçe'den konuştuğumuz için yarınki Bursa maçı da bence Pereira için çok zor bir maç.
Hiçbir tabii ki maç için peşinden aynı şekilde gidecek diyemeyiz. Fakat işte dedim ya biraz önce beklenti oluştu diye. Bu oluşan beklentiye cevap vermeye kalkışırsa Fenerbahçe kalkışırsa lafın gelişi olarak söylüyorum. Tabii. Yani başarırsa diyeyim. O zaman dengeler çok net biçimde değişir diye düşünüyorum. Van Persie sesini çıkartamadı yani.
Şimdi bu oyuncu değişikliklerinde bizim yerli futbolculardan da etkilenmiş olabilirler. Çünkü bizim yerli futbolcular da oyundan alındıkları zaman suratlarını asıyorlar, küsüyorlar, kızıyorlar. Bir kere bu profesyonelce oynanan bir oyun. Sen oyundan alınıyorsan iyi oynamadığın için, oynayamadığın için.
Sen görmüyorsun, yoruldun.
İkincisi yorulduğun için. Üçüncüsü takıma artık eskisi kadar katkı sağlayamadığın için. Yani birçok unsur bir arada geliyor.
Kritik top kaybedersin.
Top kaybedersin. Tabii. Yani oyundan alınan oyuncunun buna kızmasına gerek yok. Orada hem kendi menfaati hem takımın menfaati var yani. Bunu o futbolculara anlatmak lazım.
Fatih Terim bir oyuncu oyundan aldığı zaman böyle bir tepki çok da görmüyordu.
Görmüyordu.
Yani Türkiye'de teknik adam otoritesine bağlı.
Tabii. Türkiye'de bunu yapan tek adam Fatih Terim. Söylediğin gibi. Fatih Terim'in dışında hiçbir teknik adamın şu düzende bir otorite tırnak içine alayım hadi bunu ya da bir saygınlık hatta buna bağlı olarak oluşturduğuna tanık olmuyoruz. Yani futbolcular da bayağı alenen ikili ilişkilerde televizyon var yani 50 tane kamerayla yayınlanıyor maçlar. Ortaya çıkartıyorlar ve gösteriyorlar. Ama Fatih Terim meselesine gelince işte.
Şimdi Hacı'nın oynadığı dönemde soyunma odasında yine Fatih konuşurken Hacı da lafa giriyor. En sonunda Hacı'yı susturuyor.
Evet.
Ve bir oyun içinde de Hacı yine birine pas vermiyor galiba. Onu oyundan aldığını hatırlıyorum ben.
Tabii.
Yani çok elverişli durumda birine pas vermediği için Hacı'yı oyundan aldığını hatırlıyorum.
Tabii canım Yusuf Şimşek Ankara Gücü maçında Fenerbahçe'nin uygun durumda bomboş arkadaşına gol atacakken pas vermediği bir maç vardı. O sezon Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Yusuf gönderildi. Bu işler böyledir tabii yani ister istemez. Tam birebir alakalı bir şey değil de. Ama oyuncuya karşı teknik direktörün uygulaması her şey olabilir yani.
Evet.
Yani siz de biraz önce dediğiniz gibi bir oyuncu kendisinin saha içerisindeki aktivitesinin azaldığını, yararlılığının düştüğünü anlayamayabilir yani.
Örneğin
çok daha yakalar.
Volkan Şen'i de oyundan aldı.
Tabii.
Volkan Şen çantaları tekmeledi oyundan alınınca. O da tepki gösterdi. O büyümedi. Van Persie tabii daha dikkat çekici bir adam
olduğu
için.
O sene başından beri süre gelen bir şey olduğu için.
Onunla ilgili de bir laf edeceğim şimdi ama mesela Volkan hani görünürde iyi oynuyordu ve gol pasının golün içinde
hazır
olan
işte,
bir şeydi. Evet. Şimdi biraz önce bir şey dedin Tansu abi hani teknik direktör değişikliği ne işe yaradı, ne farkı var filan diye. Fakat o maçın analizini yaparken ya da o maçla ilgili detaya baktığımızda şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. Belki paylaşmak isterim. Bir şey demek isterseniz de dinlemek isterim. O da şu. Şimdi Gökhan ve Caner iki taraftan gidiyorlar. Ve atıyorlar topu ceza sahasına. Çoğunlukla da bunu başarıyorlar.
Evet.
Belki bazen Caner'in tarafında sol tarafta kısa paslaşmalarla ama yine topu ceza sahasının içine atıyorlar. Fakat attıkları topun istatistiğine bakmadım. Merak ediyorum. Belki bakarım daha sonraki günlerde konuşuruz. Topların önemli bir kısmı dönüyor defanstan. Yani rakip defanstan. Senin söylediğin Fenerbahçe'nin birinci golünde belki de uzun zamandan beri bu kadar çok dikkatimizi çekmeyen bir şey vardı. Dört tane oyuncu birden vardı.
Tabii,
değil mi?
Yani Mustafa işte abi. Onu dört oyuncu böyle sanki savunma kademe yapıyormuş gibi
evet.
Sıralıydılar ve de işte Savoz'u aradan çıktı.
Uygun durumda oydu. Zaten birine değmese birisi vuracak vaziyetteydi. Bu
o çok iyiydi. Önemli tabii.
Evet, ikincisi de şuydu. Şimdi biz Van Persie'yi hocasına karşı böyle davranılır mı kardeşim diye yerden yere vuruyoruz da ikinci gole baktığımız zaman da hani Caner Volkan paslaşmasında evet. topu ortaladığında Caner ortalamıştı yanlış hatırlamıyorsam ya da Volkan neyse. Şimdi iki Moskovalı oyuncu Van Persie'ye koştular. Soğuz'a burada arkada boş kaldı.
Evet.
Ve vuruş yaptı, gol oldu. Yani aslında hangi teknik direktör iş yaparsa yapsın sonuçta işi sahadaki oyuncular hallediyorlar.
Tabii canım sonuç yani, olarak o tabii. Tabii.
İki ilginç pozisyonda kaçan golleri ayrı tutarak söylüyorum. Evet. Orada da
kaleci de iyi oynadı yani.
Evet,
kaleci
oynadı,
3-4 tabii. tane çok önemli topu çıkardı.
Evet. Ne olursa olsun Van Persie'nin sahada oynaması rakip takım defansı tabii için canım, çok
tabii,
büyük tehlike.
Tabii tabii. Tabii canım. Trabzonspor'da hani yatlara oynarken hatırlarsınız ya, ben o dönem devamlı giderek izliyordum. Televizyondan yazmıyordum Trabzonspor'u. Yatlarının peşine iki tane adam takılırdı her evet. zaman. Çünkü çok acayip dribling yapıyor ve çalım atıyor. Ve Trabzonspor yatlara sahadayken rakibini kendi sahasına hapsederdi. Ne hikmettir bilinmez Şenol Güneş, Ziya Doğan, başka yani orada görev yapan hocalar dakika 70 olur pat yatlarayı alırlar şeye kenara. Ondan sonra
öbür takım rakip rahatlar.
Ya şöyle söyleyeyim. Her seferinde sormuşumdur. Rakibin teknik direktörü havalandı falan. Karşılaşıyoruz dönüşlerde.
Tabii, tabii.
Beraber gidiyoruz. Ya iyi ki yatlara yaldı derlerdi. Tamam mı yani? Bunu göre göre teknik evet. adamlar bazen böyle şeyler yapabilirler ama tabii her oyuncu için geçerli tabii. olmayabilir ama Van Persie tabii ki takip edilmesi gereken bir oyuncu. Evet. Galatasaray'a geri dönersek.
Dönelim. Evet.
Ve mağluba diyelim. Öyle diyelim. Ama berabere kaldı yani. Ben rövanştan o kadar problem olmaz diye düşünüyorum.
Ben de çok ümitli değilim. Bence İyi misin abi? Değilim. Sabri'nin aslında biraz daha sempatik olmasını sağlayan bir karşılaşmaydı en azından
Paralarla
attığı golle.
Otur maç oynadı.
Evet, helal olsun. Yani ha bir de Sabri'ye bu tepki nedendir onu anlamıyorum. Yani Sabri Galatasaray takımının her şeye rağmen en çok koşan, çalışan.
Çok çalışan
adamıydı yani adamısın.
En Galatasaraylı
o. En Galatasaraylı o tabii işin açıkçası.
Evet. Ama Galatasaray böyle şeyler yapıyor. Galatasaray'la ilgili benim maçın dışında bu hafta oynayacağım mücadeleyi de Trabzon'da oynayacak. Ve İstanbul'da oynayacaklar. Ona hani bir kurtuluş maçı gibi bakamazlar elbette de. Ama iki sıkıntılı takımın müsabakası olacak özellikle. Galatasaray için ilginç olan onlar yoğun bir şekilde ekonomik durumlarını düzeltmek için çaba evet. sarf ediyorlar. Bunu halledebilirler mi halledemezler mi bilmiyorum ama Fenerbahçe bu anlamda hepsine bunu bu şekilde ifade etmek durumundayım ders veriyor. Sermaye artırımına gidiyor. Bir anda 160 milyon TL para evet, girişi yapacaklar. Evet. Ve kulübün işleyişinde her şey tıkır tıkır gidiyor.
Ya Fenerbahçe'nin o Feneryum'unda kaç o kadar çok şey var ki kalem var ki. Yani hiç ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta o kadar kalem yok yani. Kibritten işte yani, toplu bir, iğneden.
Bir tek belki iç çamaşırı ben yok.
Yani, yani çok.
Onu da yaparlar. Belki de
yani Fenerbahçe'nin üyesi olan bir arkadaşım var. Hep ben anlatır da şimdi o rakamı hatırlamıyorum. Hep söyler. Yani çeşit çok bir kere Fenerbahçe'nin Feneryum şeyinde mağazasında.
Onunla uğraşacaklar. Bu bileklik meselesini çıkarttıkları evet. için de bir 5 trilyona yakın eski parayla 5 milyon civarında sanki bir futbolcu satmış gibi hatta bir rakam elde ettiler. Beşiktaş'a şimdi hakemleri konuştuktan sonra ve Trabzonspor'a geçeceğim. Bu haftanın hakemleri bir analiz edelim. Sayın Ali Kunak buyurun.
Haftayı bir an önce konuştuk. Cüneyt'le başladık. Haftanın açılışını yaptı. Cüneyt'e de önümüzdeki hafta için başarılar diyoruz. Serkan Tokat'ın maçı var.
Seni rahatsız eden bir atama var mı? Önce öyle
sorayım. Ya rahatsız eden atama şeyi görüyorum. Kutluhan Bilgiç'i görüyorum.
Evet bir tane ama.
Evet. Mesela İkinci haftada bir maç yönetmiş. Bugün 22. hafta. Yani arada evet, 20 hafta var.
Ya ama Osmanlı PTT ligi vardır arada.
PTT yönetti. Evet. Tamam da abi maça bakın şimdi. Osmanlı Spor Mersin İdman Yurdu.
Evet.
Yani baktığımız zaman zor bir maç.
Zor.
Kesin. Hele Mersin'i düşünürsek daha fazla.
Türkiye Kupası'nda arada 2-3 tane maç yönetti. PTT Ligi'nde de maç yönetti. Ama 20 hafta Süper Lig'den uzak kalmak bir soğukluk yaratır.
Tabii gayet tabii.
Bence iyi bir şey olmamış. Seçim değil. Keşke arada bir iki tane verselerdi bu çocuğa. Niye evet. ikide verdi? İkinci hafta yönettiği maçta da kötü bir performans göstermedi o çocuk yani aslında.
Başakşehir Rize maçını yönetmiş.
O da Ziraat'te yönetti. Ziraat Kupası'nda yönetti. Evet Kupa'da yönetti o maçları. Lig'de yönetmedi. Ona tuhafıma gitti. Onun haricinde Galatasaray-Trabzon maçında Deniz Ateş Bitneli görüyorum. Normal bir atama olarak değerlendiriyorum. Niye derseniz bu çocuk ilk yarı Fenerbahçe-Trabzon maçını da yönetti. Kötü bir maçta yönetmemişti. Yeni FIFA Merkez Hacem Kurulu'nda derbiler için yeni isimler yetiştirme arayışı içerisinde.
İtiyorlar yani Deniz evet, Ateş yani, Bitneli itiyorlar.
Ama eleştirdiğimiz maçları çok oldu ama fakat sanki biraz toparlıyor gibi.
Bir duruşu var. Yani evet. Bir hakem duruşu var. Sahadaki diyaloğu iyi oyuncularla. Ben beğeniyorum. Hakemin evet. tipini beğeniyorum. Deniz Ateş Bitneli'nin. Hatalı karar verir. Olabilir, ayrı konu. Ama eyyam yapmadığı sürece hakemlik etiğini ayaklar altına almadığı sürece hata herkes yapsın. Önemli değil. Ama eyyam yaparsa o kötü evet. oluyor.
Ben hep şunu söylüyorum. 90 dakikada kişi başına düşen hataya bakıldığı zaman bence en az hata yapan hakem ya. Bilmiyorum aynı görüşte misiniz?
De şöyle ama abi.
Onun kararları
yani hep maçın skorunu etkilemiyorsa kişi başına düşen hata sayısı hakemde daha az.
Tabii futbolcu yani oranla. Skoru etkilemiyorsa hakemler hakikaten herkesten daha tabii. başarılı.
Çünkü
ama
şimdi bakıyorsun pardon. Kaleci boşa çıkıyor. Bek kademeye giremiyor. Çalımı yiyor. Orta saha adamı isabetli top kullanamıyor. Santrfor boş kaleye topu vuramıyor. Bu 3-5 kere oluyor. Hakem işte bir tacı şöyle A takımına değil de B takımına verince bir kıyamet kopuyor aslında bilmiyorum.
Şimdi bu sene mesela en çok hakemlerde canı yanan takım Kasımpaşa. Yani tamam Rıza'ya kızıyoruz bilmem ne de ama bir yerde de bir gerçek var. Yani evet. Kasımpaşa'nın da canı yandı. Ve bakıyoruz Serkan Tokat formsuz bir kardeşimiz. Yani bu iyi hakem. Ben hakemine bir şey demiyorum ama baktığınız zaman grafiği çok sağlam
değil.
Gitmiyor.
Evet.
Yani sağlam gitmiyor. Şimdi bir tarafta Kasımpaşa, öbür tarafta Can Havli ile çırpınan Eskişehirspor ki Samet Aybaba geldikten sonra Eskişehirspor'da bir çırpınış var. Halinde.
Alttaki 3 takım da çırpınıyor yani. Çırpınıyor.
Geçen hafta 3'er puan aldılar tabii.
Puan aldılar geçen yani. Alt taraf canlandı birdenbire. Orada bir sıkıntı var. Bunun haricinde yarın Bursa-Fener maçına Mete Kalkavan'ın verilişini söylemiştik de ben burada yardımcı hakem Serkan Ok'u gündeme getirmek istiyorum. Şimdi Bursa Spor Başakşehir maçında da yardımcı hakemdi Serkan Ok. Hı. O maçtaki saha olayları nedeniyle yarınki maç seyircisiz oynanacak.
Evet.
Yani ve üstelik o olayların olduğu taraftaki yardımcı hakemdi.
Evet, evet.
Şimdi buna dikkat etmesi lazım Merkez Hakem Kurulu'nun. Burada bir art niyet yok. Burada bir dikkatsizlik var. Burada bir itinasızlık var. Bu atamayı yaparken siz buna dikkat edeceksiniz.
O zaman bu iki kişinin atama yapması yani ikisi de bizim arkadaşımız, dostumuz ayrıca da. Ama bir haber okumuştum. Kimin dediğini hatırlayamıyorum ama 8-9 hepsi beraber atamayı yapsınlar diye birisi öneri getirmiş. Bu mantıklı bir şey mi sence?
Ya,
bütün kurul şimdi, atayabilir mi?
Şöyle.
Çok değil herhalde.
Aslında bütün
görüş
kurul,
alınabilir.
Bütün
yani.
Kurulun bunu atayabilecek kapasitede bilgi ve birikim olup olmadığı tartışılır. Önce onu bir gündeme getirmek lazım. Ama kurulda kariyerli yapabilecek kişiler varsa olur. Biz şimdi ben Merkez Hakem Kurulu'nda çalıştığım zaman biz atama kurulu 5 kişiydik. Bakın ben size atama kurulunu sayayım. Ben genel sekreter olarak giriyordum. Başkan Mustafa Çulcu, Ali Aydın, Orhan Erdemir ve eğitimden sorumlu olduğu için Lale Orta giriyor.
Evet.
Yani 5 kişi giriyorduk biz atamaya. Ve 5 kişi olduğu zaman birinin hatasını diğeri yakalayabiliyor.
Evet.
Yani bu şimdi 4-5 kişi olsaydı bu Serkan Ok'u birisi yakalardı.
Yakalardı evet.
Yani İstanbullu bir Merkez Hakem Kurulu üyesi atamada görevli olsa Serkan Ok İstanbul hakemi. Kendi hakemlerin ilindeki hakemleri daha yakından takip ederler.
Evet.
Derdi yakalardı. Ya ne yapıyorsunuz bu olayları olduğu taraftaki hakemler. Bir şey olmaz belki. Hiçbir şey olmaz da inşallah da olmaz. Ama evet. Olursa da bunun altında birçok insan çapanı olarlar.
Yani son hani seyirci olmayacak. Tabii seyirci olmamasına karşı da bir tepki oluştu. Şimdi Fenerbahçelileri de almayacaklar.
900 lira yapacaklarmış biletleri bugünkü haber öyle.
Ama kesir batmış İl Güvenlik Kurulu. Hiçbiri almayacak şey diye. Fenerbahçe de itiraz etmiş tabii ki.
Tabii buna. Yani.
Ama Bursaspor'un şöyle bir itirazda bulundular galiba. İki cezaları söz konusu.
Tabii.
Değil mi Bursaspor'un?
Evet, iki cezası.
Yer değiştirme talep etmişler. Yani
başka ilde var
mı? Yok yok hayır. Cezaların sırasının değiştirmesini talep etmişler.
Ha.
Ama o da kabul edilmemiş.
Bu daha şimdi önce... şöyle ağır olan cezanın ilk uygulanması tabii. diye bir esas var bildiğim evet. kadarıyla. O yüzden kabul görmemiştir.
Evet böyle bir durum söz konusu olmuş
ama. Futbolda da iki ihlalden ağır olanı değerlendirilmemiş de aynı şey. Oraya evet. yansıyacak.
Evet şimdi devam edelim. Bu arada Halil Umut Meler'le Ali Palabıyık'ın PTT birincilikte görev aldığını söyledi.
Geçen hafta
Ali Palabıyık biraz geçen hafta evet. fiyaskoydu değil mi?
Evet yani Beşiktaş maçında vermediği kartlarla gündeme geldi. Ama siz tutuyorsunuz onu altta bir maça veriyorsunuz. Ona benzer hatalar yapan hakemleri vermiyorsunuz. Nasıl mesela? Fırat Aydınus.
Evet.
Rize Gençler Birliği maçında bir penaltı içeride dışarıda pozisyon oldu evet, ki kendi evet. hatası değildi. Yardımcı hakemin hatasıydı. O iki haftadan beri Fırat Aydınus gibi bir adamın maçı yok. Niye yok?
Evet.
Yani niye yok? O zaman acaba orada mağdur olan takım çok büyük baskı mı yaptı size Fırat Aydınus'a maç verilmiyor? Ya da geçen hafta Ali Palabıyık'ın yönetiminden sonraki eleştiriler size yeterince baskı oluşturmadı ki Ali Palabıyık'ı bu defa veriyorsunuz. Boş bir maç değil yani Ali Palabıyık oyunda bu hafta gideceği maç. Hangi maça gidiyor? 1461 Karşıyaka maçına gidiyor.
Evet. Yani. İki takım da ligden
düşme potasının çok önemli bir maçına evet. gidiyor yani. Şimdi ona siz Fırat'a vermiyorsanız eğer bir tane içeride dışarıda pozisyondan dolayı. Ha başka neden varsa o zaman onu açıklayın bilelim.
Evet. Yani
atamalarda bir dengesizlik var. Bunu da hep de konuşuyoruz. O yüzden hakem yönetimleri de iyi gitmiyor. Niye?
Bu sezon, evet, bu sezon hiç bu kadar çok sıkıntı konuştuğumuz bir sezonda hatırlamıyorum. Evet, bunun zamanından evet, beri değil mi?
Spesifik sıkıntı konuşuyoruz. Yani oluyordu. Yani offside'den de gol olur. Girdi çıktı olur. Tabii. Bir şey olur. Ama şimdi bakıyorsunuz aynı hatayı yapan kişilere farklı uygulamalar oluyor.
Evet.
Yani birisi bir penaltıyı veriyor. O şey hoş görülüyor. Öbürü veriyor, vermiyor. O hoş görülmüyor. Yani bu neye bağlı? O futbol şeyin, hakemin yönettiği takımların ismine bağlı maalesef.
Biraz öyle oluyor değil
evet,
mi?
Maalesef. Yani. Yani bunu artık açıkça konuşmak lazım. Merkez Hakem Kurulu bu konuda kendisine bir çekidüzen vermeli. Ve bu spor camiasında sadece burada değil. Her aynen, mecrada tabii. ciddi boyutta son dönemlerde federasyon koridorlarında üst yönetim odalarında da konuşulan bir konu haline gelmiş.
Sezon sonunda bir şeyler olabilir mi? Böyle bir kanaatin var mı?
Bakın biz şimdi aslında kötü bir şey olacaktı ama söylemek istiyorum. Balk hafızalı bir milletiz.
Öyle unutuyoruz. Gerçek tabii.
Şimdi alttaki üç takım geçen hafta puan aldı canlandı. Şimdi bu üç takım üç hafta üst üste
Sivas kaybetti bu arada.
Bu hafta kaybetti baştan. Şimdi bu diğer iki takım da bu hafta kaybeder. Haftaya da kaybeder. O aradaki denge biraz açılırsa. Üst tarafta da zaten Galatasaray koptu. Kendi canıyla uğraşıyor. Yani Beşiktaş'la Fenerbahçe arasındaki maçlarda da fazla sızıltı olmazsa bu konuştuklarımızın hepsi unutulur.
Evet.
Böyle olur değil mi? Evet. Zaten sezonun bir maçı var. O da Beşiktaş-Fenerbahçe maçı.
Yani. Tabii.
O maçta ortaya çıkacak sonuç belki de ligin kaderini
belirleyecek işte. O maçın hakemi yine Cüneyt Çakır mı olacak? Büyük bir ihtimalle.
Bir hafta sonra çünkü bu hafta.
Haftaya zannederim o maçta. Cüneyt Çakır ya da Hüseyin Göçek gibi görünüyor. Ya da
belki Fırat'ı var maça saklıyorlar mı?
Ama Fırat'ın Fenerbahçe ile ilgili sıkıntılı
yönetimleri var. Fırat Aydınus hakemliği bırakmış. Benim kanaatim bu. Ben o kanaatteyim.
Niye? Profesyonel hakem olmadı mı o ya?
Yani kafada bırakmış demek istiyorum. Benim izlenimim
FIFA'ya bu. Giremediği için herhalde.
Olabilir ama şöyle söyleyeyim. Hakem semineri esnasında karşılaştık birkaç defa. Yani orada bende bıraktığı izlenim buydu. Böyle ya, soğumuş gibi bir algı bıraktı.
Maalesef bir Fırat'ta o Cüneyt'in arkasında kalmaktan sonra
kaynaklanan
Şampiyonlar Ligi'nde maça gidiyordu. yine bir motivasyon oluyordu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde maça gidememe durumundan sonra FIFA'dan düştü. Şu anda maddi olarak iyi bir konumda olmasına rağmen, en az FIFA hakemleri kadar maddi girdisi sağlamasına rağmen motivasyonunu tam yapamıyor. Çünkü beyin olarak sizin dediğiniz
ama
gibi.
Ama işte orada o da kendi hatası FIFA'ya gidemiyorsa. Yani çalışmamış, koşacaksın. Hazırlanmamış, koşacaksın.
Ya sen
tabii.
Hakem seminerinde yaşamışsındır. Şimdi futbolcular kadar koşuyorlar. 10 bin, 11 bin koşmak zorundalar. Evet. Fırat gerçi koşamıyor 10 bin de.
Laf aramızda.
Ders arasında çıkıp da kimse sigara içmeye hakkı yok abi. Sen Süper Lig hakemisin ya. Evet, şeyde Riva'da, işte. Riva'da koridor aralarında gizli gizli sigara içmenin alemi yok yani. Biraz da kendine bakacaklar.
Yani bu benim izlenimimi doğrulayan bir teyit eden diyelim ya da eski deyişle bir
yani durum. Ben sizi sallamıyorum da getiriyor da kalkıp eğer evet. Ders arasında çıkıyorsa.
Yani çıkıyor, hani orta içmiyor bunu, gidiyor gizli bir yerde içiyor ama sigara içen insanı herkes anlar yani, yani evet, kokudan tabii, yani. Tabii evet, evet. Uzaktan sigara içen adamın geldiğini hepimiz anlarız yani.
Evet, şu süremiz artık epeyce ilerledi. Sohbet süreyi unutturdu bize, öyle diyelim. Beşiktaş'tan biraz bahsedelim. Çünkü tamam yani oyunuyla ilgili Mersin Mayurdu'nda yenerek alabileceği 3 puanı alıp Fenerbahçe ile mücadelesini devam ettiriyor. O ayrı, ama yoğun biçimde stada odaklanmış durumdalar ve sürekli başkan onunla ilgili açıklamalarda bulunuyor. 19.03'te açılmayacak. Bir defa o kesin. Yani yetişmez, orada bir şey olmayacak. Ama abi. Nisan ayının sonu ya da Mayıs'ın ilk haftası gibi sanki açılabilir izlenimi vermeye başladılar.
Tam bitirmeseler bile yani oynanacak.
Yani son bir iki maçı oynayacaklar. Evet. Öyle görünüyor. Ama 5 Nisan'da bir açılış yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla. 5 Nisan Seba'nın doğum günüymüş. Evet. Süleyman Seba'nın, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bir sembolik açılış yapabilirler ama bu onlara büyük bir motivasyon verecek herhalde. Şu andaki futbolları tartışılıyor biraz, daha önceki futbolunu oynamıyorlar diye, ama her halükarda iyi bir durumdalar tabii evet. Ki eğer bitirirlerse. Bunun en büyük yansıması da hisse senetleri habire yükselip duruyor. Belli ki insanlar artık Beşiktaş'ın normal hale geleceğini fark etmeye evet. Başladılar, algılamaya başladılar. Başka bir boyuttan gözlemi bu. Bu hafta şimdi Gençler Birliği oynayacaklar. Gençler Birliği 4 haftadır galip gelen bir takım. Dolayısıyla bayağı sıkı, ciddi bir mücadele olacak herhalde. Hakemle ilgili bir şey diyecek
misin? Halis Özkahya maçı. Evet. Normal bir atama.
Normal bir atama.
Ben ama sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarının bir tepkisini gördüm Halis Özkahya için. Neden olduğunu anlayamadım bir türlü. Geçmiş maçlarına baktığımızda da öyle bir şey, önemli bir hatalı şey baktım. Ona da baktım yani. Evet. Beşiktaş Gençler Birliği maçları pek bulamadım ama nedense Beşiktaşlı taraftarlar Halis Özkahya. Bu aslında onlar şeyden rahatsız oldular. Yani bu Barış Şimşek'in değiştirilmesinden
evet.
Pazar günü Ali Palabıyık, ondan sonra Barış Şimşek'in değiştirilmesi üst üste gelince bir Beşiktaş taraftarları biliyorsunuz.
Tepkisi
evet. Ağırdı olur onların.
Başkan Fikret Orman şöyle demiş, yarınki gazetelerde büyük bir ihtimalle göreceğiz bunu. Son 7 haftayı iyi idare etmeliyiz şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Yani şimdi bundan sonra kalan süreçte atış serbest olacak herhalde. Hakemler üzerine baskı, şu bu filan.
Artık yani kalan haftalara baktığımızda kazanmak için her şeyi mübah olarak gören bir zihniyet olduğu için
böyle olacak yani. Ve yani. O zaman da şöyle oluyor tabii. Yani ağızdan çıkan sözlerin farkında olmadan tuhaf tuhaf açıklamalar yapıyorlar.
Maalesef.
Ve bu da ortalığı geriyor elbette ki. Maç için ne diyorsun Tansu abi?
Maç için şimdi Beşiktaş'ın sıkıntısı iki stoper, Tosic'le Necip.
Ama ondan oynuyor. Memnunlar Mersin maçında.
Ama şimdi Gençler Birliği ile Mersin'i aynı kefeye koymamak gerekir diye
şu
düşünüyorum.
Şu açıdan sana katılırım. Mersin çıkmadı. Yani fazla evet. Bir puana yatırdı Ümit Oda takımını. Evet. Ama Gençler Birliği için öyle olmayacak.
Gençler Birliği tabii ki saldıracak. Orada El Kebir, Stan Kuba'ya önemli isimler. O şey var, yabancı oyuncuları. Campos mu?
Lep var
yani.
Tabii.
Gençler Birliği takımı. Selçuk var. Selçuk var, Şahin iyi kötü. Çok eleştirilen bir adamdı ama Gençler Birliği'ne katkısı fazla. Dolayısıyla Beşiktaş takımının, tamam Necip çok yetenekli bir futbolcu olabilir ama stoper oynamak çok zor.
Sakar bir oyuncu.
Bir de Tosic sol bek olarak da Beşiktaş'a hiçbir katkıda bulunmadı. Evet. Yani bir Gençler Birliği'ndeki Tosic değil. Olmadı, oradaki. Evet. Yani Gençler Birliği'ne ben baktığım zaman bana göre futbolcuya benzeyen adam Tosic derdim Gençler Birliği'nde oynarken ama Beşiktaş'ta o çizgiyi yakalayamadı. Stoper oynamak belki bek oynamaktan daha kolay olabilir. Çünkü stoper neticede karşısına gelen santrforu göğsünü yaslar, topu karşılar, engeller. Ama bek oynadığınız zaman hücuma çıkacaksınız, kademeniz var, iyi pas vereceksiniz, birçok şeyi var, şekli var. Belki o konuda çok sıkıntı çekmeyecek ama yine de iki stoper bana göre Beşiktaş'ın zaafı diye, yumuşak karnı diye düşünüyorum.
Fenerbahçe maçı bir önden stres yaratabilir mi acaba? Yaratmaz herhalde. Maç maç bakıyorlar.
Maç maç bakmak için lazım. Öyle tabii yani hani hep kafalar o maçtaydı, bu maçtaydı. Bunlar demezler uydurulmuş yani. Şeyler tabii.
Evet, bazı kritik maçlarda olabilir ya da süreçte olabilir de maç demeyeyim de bir sürecin hani bir tarafındaki bir maça kafayı tabii takabilirsiniz elbette. Evet.
Bir cümleyle tabii unutmuştum. Geçen hafta Perşembe günü oynanan kupa maçıyla ilgili Beşiktaşlılar yine tepki göstermişler. Tolga Özkalfa'nın yönetimine, evet. Yardımcı hakem Serkan Gencer'lere. Tolga Özkalfa'nın da hala maçı yok. Baktığımız evet zaman. Yani Merkez Hakem Kurulu demek ki oradaki söylenenlerden etkilenmiş o zaman. Evet. Buradan böyle bir sonuç çıkıyor.
Evet.
Ki o maçta Serkan Gencer'lerin o pozisyonu haklıydı. Bariz gol şansından Beşiktaş futbolcunun atılması da doğaldı. Yani,
tabii canım tabii. Aleni bir görüntü hocam.
Aleni bir görüntü. Yani öncesinde offside vardı diye.
Yani öyle şey olur mu canım? Yani,
offside geçti bitti artık.
Hayır tabii. Bir de ona bağlı olarak bir sonraki pozisyonu yorumlamaya kalkmak tabii hani bana çocukça geliyor öyle diyeyim.
Ama ne kadar iş bilmezler ki geçen hafta da konuşmuştuk ama kendi sitelerinde bunu itiraz ediyoruz, takipçi olacağız diye yayınladılar. Ne itiraz var ne bir şey, hiçbir şey yok.
Evet, bir programın daha sonuna geldik. Koştura koştura. Tansu abi teşekkürler.
Ben
Tansu
teşekkür Halkan ediyorum. Ali harika Kulak bir yayındı.
Teşekkürler. Program yapımcımız Ali Suat Güney'e de teşekkür edelim. Bize çok güzel asistler yaptı. Bilgisayar üzerinden yararlandık. Evet, veda etme zamanı geldi diyelim. Efendim program yapımcımız Ali Suat Güney, teknik yapımda Salih Pekşen'le birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.